Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin bir başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürt'le fotoğrafın tamamı RSFM'de.
RSFM frekanslarında fotoğrafın tamamı özel yayınlarındayız. Korona günlerinde, virüsle mücadele günlerinde ne yaptığımızı, ne ettiğimizi konuşuyoruz. Bunların siyasete etkilerini, dünya siyasetinde değişen dengeleri konuşuyoruz. Büyük ölçüde aslında hafta içinde Amerikan güçleriyle Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikan Başkanı özelinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün mücadelesini, güç bilek güreşini tabiri caizse izledik. Fonlamayı kesiyorum dedi. Birleşmiş Milletler ESEF'le kınıyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü dayanışma zamanında yapılacak iş değil bu dedi. Ama belli ki dengelerde bir değişiklik var. Ve Trump seçim sürecine giden günlerde büyük ölçüde kendi imzasını da taşıyan yardım çeklerini Amerikan halkına yollayacak ve bunu da büyük ölçüde gene bir seçim malzemesi haline getirecek. Bu arada Amerikan seçim yarışı içerisinde Joe Biden'ın adı artık netleşmiş durumda. Demokrat cephede en büyük destek hem Bernie Sanders'ın ardından bu hafta Barack Obama'nın kendisinden geldi ve 12 dakikalık bir videoyla Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı. Dünya siyasetini de konuşacağız ama hukukçu sevgili Murat Keçeciler telefon attığımızda ben ona önce bir Türkiye siyasetini sorayım istiyorum. Murat Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Ahu Hanım, ne demek. İyi yayınlar olsun. Herkese selamlar.
Şimdi bu kriz ortamında aslında maske dağıtımında sorun var. Orada, şurada, burada ekonomide kaygılar büyük. Ne oluyor sizce? Türk siyasetinde bir kabuk kırılması, değişim işareti bir şeyler görülüyor mu? Çünkü AK Parti'den kopan iki ismi de artık daha görünür görüyoruz. Yani Sayın Ali Babacan da Sayın Ahmet Davutoğlu da artık televizyona çıkıyorlar. Çıkabildikleri televizyona çıkıyorlar. Çıkıyorlar ve konuşuyorlar ve eleştiriyorlar. Ne oluyor Türk siyaseti açısından?
Yani açıkçası Ahu Hanım, böyle zamanların tüm toplumlarda belli fay kırılmalarına sebebiyet verdiği tarihsel bir vaka. Yani bunun Türk sosyolojisinde, Türk toplumunda da muhakkak ki bir karşılığı, bir yansıması olacaktır. En önemli şeylerden bir tanesi, biz Türk seçmeninin davranışsal hareketlerini incelediğimizde ekonomiden kaynaklı olan yaşadığı durumlar, sıkıntılar Türkiye'de insanların belli başlı siyasi tercihlerine önemli değişikliklere sebebiyet veriyor. Bu çok net gözüküyor. Hı hı. Tabii ki bugün içinden geçtiğimiz süreç bir global kriz ve bir pandemi hali ve bir olağanüstü koşullardan kaynaklı. Tabii bundan yaşanan sürecin sorumluluğunu ne kadar iktidara, hükümete yansıtır seçmen, onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama tabii ki sürecin yönetimi anlamında, hem kamu iletişimi anlamında, hem alınan kararlar, tedbirlerin uygulanabilirliği, seri uygulanması, doğru kararların alınması, kararların doğru zamanda alınması gibi konularda muhakkak ki sorumluluk iktidarlıdır. Bu anlamda da tabii muhalefetin öneri getirmesi de seçmen açısından da bir değerlendirme parametresi olarak önümüzde durabilir. Bu anlamda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en son işte bu İçişleri Bakanı'nın istifa sürecinde, yani Türk siyasetinde ben açıkçası yakın dönem siyasette böyle bir örneği görmedim. Yani ne anlamda bir başka partinin bakanının muhalefet partisi veya ittifak içinde de olsa başka bir partinin genel başkanına teşekkür ettiğini Türk siyasi tarihinde bir örneği muhtemelen yok diye, yani hafızamı zorladığında böyle bir örnekle karşılaştığımızı görmüyoruz. Koalisyonlar döneminde dahi bu pek böyle olmamıştır. Koalisyon ortaklarının kendi içlerindeki ilişkilerde bile Sayın Bahçeli'nin Sayın Süleyman Soylu'dan aldığı karşılık gibi bir karşılık gözükmemektedir. Bu da esasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi parti içi dinamiklerinde dahi MHP etkisine açık bir hale geldi. çok açık ve net gözüküyor. Yani bundan önce seçim zamanında sizle yapmış olduğumuz gene RSFM'deki bir yayında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gitgide MHP'leştiğine değinmiştim.
Evet.
Bu tavırdan, bu yaklaşımdan rahatsızlık duyanlar için artık dışarıda sizin de ifade ettiğiniz gibi iki alternatif var. Bunlardan bir tanesi Sayın Babacan'ın Deva Partisi, diğer de Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi. Ve bu iki partinin AK Parti seçmeninin yanı sıra genel siyasetten duyulan tedirginlikten, rahatsızlıktan, çözüm üretmemekten kaynaklı bir zoraki seçmen olduğuna da ben inanıyorum. Bu hem CHP için geçerli hem İYİ Parti seçmeni açısından. Bu insanlara da dokunabilmeleri, bu insanlar için de bir farklı alternatif olabilmeleri açısından bu süreç bence önemli bir avantaj. Yani esasında Sayın Babacan'ın partisini kurduğu süreçte start aldığı gün itibariyle bu pandemi, bu kriz halinin ortaya çıkması onları belki gündemde, sosyolojik medya gündeminde evet, geri plana itmiş olabilir. Bu bir dezavantaj gibi görünebilir ama bana sorarsanız bugün içinden geçtiğimiz süreç içerisinde esasında insanların iletişim biçimleri, davranış biçimleri, iş yapış biçimleri bunların hepsi de değişiyor. Yani uzaktan çalışma dediğiniz şey iş kanununda çok uygulanan bir özellik değilken bugün birçok beyaz yakanın gündelik hayatında çok rahat uygulayabildiği teknolojik altyapının mümkün olduğunu gördüğümüz bir alan haline geldi. Benzer şekilde de işte Instagram yayınları, işte YouTube yayınları, sosyal mecralar bunlar ön plana çıkıyor. Bu anlamda da konvansiyonel medyada siz istediğiniz kadar bu muhalif figürleri, yüzleri göstermemeye çalışın. Vatandaş bu şekilde onlarla iletişim kanallarını buluyor, arıyor. Bu teknoloji çağında da bunu engellemek, bunu sansürlemek, bunun önüne geçmek çok mümkün değil bence. Böyle bir stratejiyi gidiyorsa da iktidar hatalı. Yanlış yapıyordur. Sonucunda da bu arayış içerisinde olan insanların aramalarını engellemeyeceği gibi o insanların başka insanlarına bakıp bu insanların söylediklerini niye dinlememize imkan verilmiyor diye iktidarın avantajından ziyade dezavantajın olacak bir süreç olur diye düşünüyorum açıkçası.
Peki sizin daha önce şeyiniz de vardı. Yani bu siyaset dilinin değişmesi gerekiyor. Bu normal şartlarda hani bu şekilde gidemez dediğiniz şey belki de şu anda olacak gibi. Yani alttan alta herkesin evine kapanması, bütün o dikkat dağıtan faktörlerin veya ana akım medyanın etkisiz hale gelmesi. Ama ben Süleyman Soylu meselesini açtığınız için sormak isterim. Orada gerçekten bir yeni güç merkezi mi oluşuyor? AK Parti içerisinde Sayın Erdoğan sonrası için hesaplaşma giderek Sayın Erdoğan görevdeyken mi olacak gibi gözüküyor? Orada ne var yani, bir hizipleşme mi var? Yoksa Soylu kendi başına bir güç merkezi haline mi geldi? Bu ya partinin içini değiştirir mi?
Yani açıkçası AK Parti kulislerindeki süreçleri zaten siz de iyi bir tecrübeli gazeteci olarak bunları gözlemliyordunuz, bunların nabzını tutuyordunuz. Bence artık malumun ilanı, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde bir üçlü bloktan bahsetmek mümkün. Bir Sayın Berat Albayrak önderliğinde hareket eden, işte kimlik çevrelerce onlar da bu ifade kullanıldığında çok öfkeleniyorlar, çok şey yapıyorlar ama işte pelikancı grup diye tabir edilen bir grup bunun olduğu. Bunun karşılığında Sayın Süleyman Soylu ile işte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün birlikte hareket ettiği bir işte milliyetçi muhafazakar diye tabir edebileceğimiz bir yapının söz konusu olduğu. Bu iki sert bloklaşmanın arasında da üçüncü yol olarak Numan Kurtulmuş ve etrafında bir ekibin hazırlanarak partinin geleceğini daha orta yolcu bir yöntemle geleceğe taşımak gibi bir çaba içerisinde olduğuyla ilgili şeyler çok konuşuluyordu. Artık Berat Bey ve Süleyman Bey arasındaki parti içi rekabetin bence su yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii Süleyman Soylu'nun istifası ve istifa süreci işleyişini analiz ettiğinizde esasında Twitter ve işte halkın tepkisi veya işte desteği gibi lanse edilen şeylerin ben çok organik olduğunu düşünmüyorum. Yani belli bir
öyle mi? Ha.
Yani çünkü Twitter hareketliliğini incelediğinizde, analiz ettiğinizde esasında çok organik hesaplar üzerinden başlayan bir hareket olmadığını, istifa mektubunun yayınlanma biçimi, yayınlandıktan sonraki hareket tarzı vesaire. Bunları düşündüğünüzde de daha öncesinde zaten Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat Başkanlığı döneminde ki sosyal medyadır, özellikle Gezi Parkı sürecinde bu alan çok boş bırakıldı vesaire gibi oralara ciddi yatırımlar yaptı. İşte troll orduları diye tabir edilen insanların kullanıldığı, bunların hali hazırda bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan insanların parti içindeki oldukları dönemde dahi itibar suikastlarına tabi tutuldukları, bunların hepsinden de Süleyman Soylu'nun ve ekibinin sorumlu olduğu ile ilgili açıkçası malumun ilanı. Hani bunu insanlar açık açık konuşmuyor belki ama öyle, herkes bunu biliyor bir yerde. İşte o günkü şeyde de işte belli başlı gazeteci isimlerin buna ön ayak olması, işte istifa ettirmeyeceği, işte bakanımızı yedireceğiz gibi tavırlar. Sonuçta bu çatışma ve çekişmenin AK Parti siyasetinin geleceğinde önemli iki unsur olduğunu artık görüyoruz. Tabii Sayın Erdoğan burada nasıl bir liderlik sergileyecek noktasına baktığımızda da bence Sayın Erdoğan Süleyman Bey ve Süleyman Bey'i dışarıdan destekleyen parti dışı unsur olarak MHP ve işte Doğu Perinçek bile Süleyman Soylu'nun istifasının geri alınmasından mutluluğunu ifade ediyor. O yüzden AK Parti'nin oluşturduğu, yani bugün koalisyonlar olmayacak diye geçtiğimiz başkanlık sisteminde Sayın Tayyip Erdoğan siyasi hayatının en zorlu ittifak denklemini yürütmek zorunda kalıyor. Yani tek başına iktidar gibi ve tek başına iktidar olarak siyasi iktidar hayatını sürdüren bir siyasetçi olarak bu kadar farklı denklemi sırtında taşınmak yükü altında kaldığı bir dönem periyot olmamıştır. Muhtemelen de 80 öncesi koalisyonların başbakanlarından daha zorlu bir süreç taşıyor. Çünkü bir tarafta Doğu Perinçek'i, diğer tarafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini aynı anda sürdürebilmek kolay olmasa gerek. Bunun getirisini götürüsü noktasında da hani bir siyasetçi refleksin içerisindeki eski rahatlığının Sayın Erdoğan'ın olmadığı belli. Yani bu hareket 10 yıl önce Sayın Erdoğan'a bir bakanı tarafından yapılsaydı, ki benzer çıkışların kabine içerisinde belli başlı isimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani belli anekdotlara hafızamızı tazelediğimizde Sayın Erdoğan'ın refleksinin Süleyman Bey gösterdiği refleksin çok daha ötesinde, çok daha sert, işte istifa ediyorsun, istifa etmişsindir, sen kendi bileceğin işte dediği çok örnekler var. Ama bu örnekte tabii farklı denklemler var ama benim oradaki okumam, hani Süleyman Bey'in partinin bugünkü iktidar denklemi içinde ifade ettiği ağırlık ne? Ona göre Sayın Erdoğan'ın tavrı zaman içerisinde daha netleşir diye düşünüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın kişilik özelliklerini de biliyoruz. Hani böyle çıkışlardan çok hoşnut olan bir lider profili değil kendisi. Ve kendi partisinin içerisinde de çok başlılığı, çok farklı sesini, grupların liderlik iddiasını hoşnut karşılayan bir isim olmadığını da biliyoruz. Bence Süleyman Bey'le ilgili mesele de İçişleri Bakanı'nın gelecek siyasi kariyeri AK Parti'de devam edip etmeyeceği ve AK Parti'de bakan olarak devam edip etmeyeceği bence bugün sadece Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dolabın bir yerine kaldırıldı, dondurulmadı, ötelendi diye düşünüyorum ben. Onun sonuçlarının da ne şekilde şekilleneceğini zaman gösterecek ama Sayın Sağlık Bakanı'nın basın toplantısındaki bir cevabı benim için önemli bir satır arası vardı orada. Hani Cuma günü yaşanan konunun etkilerini rakamsal olarak 2 hafta sonraki açıklamalarımızda umarım görmem dedi. Eğer orada bir değişiklik olursa Sayın Soylu'nun tamamen sorumluluğunu üstlendiği bu eylemin neticesi eğer bu pandemiyle mücadelede hükümetin bugüne kadar büyük bir başarıyla götürdüğünü ifade ettiği süreci bir fiyaskoya çevirecek boyuta evrilirse bunun sorumluluğunu tekrardan Sayın Soylu'ya yükleyebilir Sayın Erdoğan diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Televizyon ekranında da görüşmek üzere tekrar. Çok kolay gelsin Murat Bey.
İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
Programımızın bu bölümünde korona günlerinde yayın dünyası neler yaşıyor onu konuşalım istedik. Çünkü evet eve kapandık. Herkes bir kitap çılgınlığı içerisinde. Herkes birbirine kitap tavsiye ediyor ama resim, büyük resim gerçekten o kadar parlak mı? Kitap okuma, satın alma adetlerimiz nasıl değişiyor? Dünyada neler oluyor? Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kenan Kocatürk telefon attığımıza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Aha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Şimdi ben sizin son sosyal medya paylaşımlarınıza da baktım. Dünyada da genel anlamda yayıncılık sektöründe bir zorlanma, bazı büyük yayın evlerinin, ki Amerika'da bunlar hakikaten bankalar kadar kuvvetlidirler, finansal sıkıntı içine girdiğini görüyoruz. Bu Epitop'u hani iki aylığına kapandı ama bu kadar demek ki şey oldu, etkilendik kitap tüketimi anlamında. Ne oluyor efendim?
Şimdi efendim bu tabii bu pandemi bütün dünyada yaşanan bir kriz olduğu için bütün dünyada da bunun etkileri var ve bundan en çok etkilenen sektörler içerisinde birçok sektörde olduğu gibi en çok yayıncılık sektörü ve kitap evleri en çok etkileniyor. Çünkü toplu bir arada olunamayacak olan yerler ve sağlık açısından da sosyal mesafenin korunması anlamında bakıldığında öncelikle bizim ülkemizde de bütün dünyada da önce AVM'lerin içerisinde, büyük alışveriş merkezlerinin içerisindeki kitap evleri kapandı. Türkiye'de de öyle.
Doğru.
Bütün AVM'lerde yer alan kitap evleri kapandı. Şeyde de uluslararası dünyada da benzer şeyler yaşandı. Bu yaşanan şeyler içerisinde bakıldığında da şöyle bir noktası var. Bütün yayın dünyası editoryal çalışmalarını bizde de, bizim de önerimizde, bizim de yönlendirmemizde bütün dünyada evlerinde kalarak bu faaliyetleri sürdürmeye başladı. Ama fiziksel işlerin yapıldığı, lojistik hizmetlerin yapıldığı depoların bu diğer hizmetler içinde dönüşümlü de olsa bir faaliyet sürüyor. Fakat kültür endüstrisi dediğimiz şey aslında çok da yanlış bilinen şeylerden bir tanesidir. Kültür endüstrisinin içerisinde yayıncılık endüstrisi dünyada 250 milyar dolar civarında bir büyüklüğe sahip bir sektör tercih. Çünkü bütün bunların içerisinde kitap evleri ve yayıncılarla beraber bu rakamlar aslında buradaki istihdam edilen en yetkin, en deneyimli insanların da bir arada çalıştığı tedarik zincirlerinin çeşitli kademelerinde ve yayıncılıkta bir dolu insan çalışıyor. Şimdi bunlarla ilgili devletlerin aldığı çok ciddi tedbirler var. Almanya'da Almanya'nın Kültür Bakanı kültürel çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin devamı açısından yazarların, çevirmenlerin, yayıncıların ve kitap evlerinin de bütün bu şeyin, zincirin bütün halkalarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade edip çok ciddi hibeler yaptılar. Ve bu açıklanan rakamlar içerisinde de serbest çalışan çevirmenlere benim Almanya'daki tanıdıklarımdan da öğrendiğim kadarıyla yani küçük rakamlar değil bunlar. 15 bin, 20 bin euro civarında çevirmenlere, yazarlara bir biçimde böyle destekler var. Kitap evlerine ve yayıncılara da var, markaların korunması açısından. Fransa'da Fransız Kültür Bakanı daha iş başlar başlamaz 5 milyon euro hemen bağışladılar. Kitap evlerine ve faaliyetini sürdürmekte zorlanan yazarlara ve yayıncılara. Şimdi bizde oralardaki bütün bu tabii bir takım vakıflar da var. Sizin de çok yakından bildiğiniz gibi Amerika'da da, İngiltere'de de o vakıflar kendi aralarındaki topladıkları kaynakları kitap evlerine biner dolar, 500'er dolar da olsa böyle aktarıyorlar. Farklı farklı vakıflar. Almanya'da Alman Yayıncılar Birliği'nin topladığı bizde olmayan copyright levy dediğimiz kişisel kullanım artı dediğimiz hani ithalattan kesilen kaynaklarla insanların kişisel olarak farkında olmadan bireysel olarak telif haklarını verdikleri zarardan elde ettikleri gelirleri bu dönemde kitap evlerine de çalışan ve kitap evlerinde kapanan işsiz kalan insanlara aktardıklarını görüyoruz. Bütün bunlarla ilgili aslında Avrupa'da Avrupa Kültür Bakanları Avrupa Yayıncılar Federasyonu çağrısıyla geçen hafta bir toplantı yaptı. Bütün Avrupa Birliği'nin kültür bakanları bu kültürel çeşitliliğin ve kültürel ifadelerin korunması için yayıncılığın, yazarların, çevirmenlerin ve bütün bu kültür hizmetlerinin, sanatın devamı açısından çok ciddi fonların kullanılması, var olan fonların arttırılarak çoğaltılması gibi şeyler var. Peki bizde ne var? şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim yayıncılarımızla yapmış olduğumuz anket çalışmamızda bizde de tabii bu pandemiyle beraber bizde de kitap evleri kapandı. Çok Anadolu'da çok özgün şekilde çalışan WhatsApp hatlarıyla ya da çeşitli okurlarıyla yarattıkları bir iletişim ağlarıyla evde kal kitabını ben getireyim anlamında bağımsız kitap evlerinin çok önemli çabaları var. Fakat satışlarımızın yaptığımız anketten de o çıkıyor. %63 oranında bir düşme var satışlarda son geçen haftaya göre. Kitap evleri ve büyük zincir mağazalar kapalı olduğu için daha çok satışlarda online'a döndü. Web sitelerinden kitap satışlarına döndü ve orada ise %100'e yakın bir artış var. Çünkü insanlar evde kaldıklarında tamam film izlediler, sohbetler ettiler, diziler izlediler ama bir yere kadar bir de ilk öğretim ve orta öğretimdeki öğrencilerin o evlerde kalması meselesiyle de yardımcı kaynak kitapları, okuma kitapları, ailelerin ortaklaşa yapacakları ortak faaliyetler için puzzle'lar gibi oyunlar ve edebiyat kitaplarında satışlarında artış var online'da. Ama bu yayıncılık sektörü açısından bakıldığında şöyle bir bilgi vereyim size. Biz yapmış olduğumuz ankette tam bu pandemiye çok hazırlıksız yakalandığını gösteriyor sektör. Sorduğumuzda kaç kitabınızı bastınız ve dağıtamadınız diye bir şey sorduğumuzda 1695 çeşit kitabımı yayıncıların bastığını çeşit olarak ama bunları dağıtamadıklarını depolarında ve kaldığını söylemiştim. Gene bu başlık sayısı bu kadar yeni kitap sayısı ama toplam ne kadar kitap dağıtılamadı diye sorduk. 5.222.000 civarında kitabın dağıtılamadığını görüyoruz. Bir de yayıncılarımızın yayın programları tabii bu pandemi meselesiyle sıkıntı yaşamaya başlayınca yeni kitap dağıtımı kitap evlerinin kapalı olunca 3.800 civarında kitabın da yayın planından kaldırıldığını gördük. Bir başka bir şey daha var. Satışların ne kadar düştüğünü ne baktığımızda %63 oranında bir satışlarımızda bir kayıp var. Bu kaybı tabii kitap evleri kapandığında şey oldu ama aynı zamanda web sitelerinden kitap satışları artmaya başladı. Bu artan web sitelerindeki kitap satışları neredeyse %100'e yakın oldu. Ve bütün yayıncılar aslında bir yandan eve kapanan daha önce de söylemiş olabilirim. Çocukların, çocuk kitapları, edebiyat kitapları ve daha fazla kitapların satıldığı online'dan kitapları satın almaya başladılar. Tabii bununla beraber yayıncıların bir piyasa kredisiyle yürüyen ve çok da böyle sağlıklı büyük sermayeleri olan gruplar değildir. Orta ölçekli genellikle. Bu anlamda bakıldığında bu pandeminin devamı sırasında satış gelirlerinin düştüğü ve gelirlerinde de ödemelerin aksadığı bir yapı içerisinde neler olabilirdi? Bir de bazı büyük zincir mağazalar yeteri kadar ödemeler yapamadığı için de sıkıntı yaşayan yayıncılar var. Ne kadar sürdürebilirsiniz bu durumunuzu diye sorduğumuzda ise yayıncılar kendi kadrolarından vazgeçmeden bunu sürdürmek için çaba harcadıklarını ama bir kısım insan buna 1 ile 5 ay arasında devam edebileceklerini, bir kısım yayın evlerinin 6 ile 12 ay arasında dayanabileceklerini söylüyorlar ama ortalama hiç dayanamayacağını söyleyenlerle beraber baktığımızda ortalama yayıncının bu sıkıntılı dönemde nefesinin 3 ay ancak gidebileceğini düşünüyoruz. Şimdi bu çerçevede evet yayıncılık ve perakende kitapçılık mücbir sebeplerin içerisinde çabalarımızla girildi. Evet Cumhurbaşkanlığı bizim talebimizi doğru buldu ve aldı ama yaratılacak olan kısa çalışma ödenekleriyle ilgili gelecek olan rakamlar ve bankaların dağıtacağı kredili devlet garantili kredi garanti fonları ile ilgili şu ana kadar elde edilmiş herhangi bir şey yok ve yayıncılar başka sektörlerde olduğu gibi bütün bu desteğe çok ciddi şekilde ihtiyacı olan durumda. Sadece Kültür Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde kütüphanelere kitap alımını gerçekleştirecekler. Fakat orada da hemen hemen bu koşullar içerisinde birçok yayıncı arkadaşımızın vergi borçları var. Kitap alınırken de şeyi sorguluyorlar. Devlet diyor ki vergi borcun varsa ne kadar ödeme yapacaksa vergi borcuna kesiyor onu. Bununla ilgili de Maliye Bakanlığı'na bir talepte bulunuyoruz. Yani bu dönemde bunu yapmayın. En azından vergiler ötelenmişken yayıncıların da hayatını sürdürebilmesi açısından da şey olması lazım. Tabii okuma kültürü ve kültürel çeşitlilik açısından bakıldığında bu hiçbirimizin korumak durumunda olduğumuz bir durum, ama bu kriz dünyada hiç kimsenin bildiği ve daha önceki yaşadığı krizlere benzeyen bir şey değil. Belki alışkanlıklarımız değişecek, belki şey değişecek, ama okuma meselesiyle ilgili çok sert değişiklikleri olacağını sanmıyoruz. Ancak belki yeni türev alanlar gelişecek. Ne bileyim, e-kitap işi Türkiye'de çok gelişmiyordu. Dünyada da çok gelişmedi. Çünkü okuma eylemine bakıldığında Amerikan Psikologlar Derneği'nin bir araştırması var. İlginçtir. Burada belirtmekte fayda görüyorum. Beyin bir kitabın sayfasını çevirdiğinde başka bir dünyaya girdiğini algılıyormuş. Onun için de belki bu basılı kitap işinin bu kadar dijitalin hızla gelişeceğini beklerken gelişmemesinin nedenlerinden bir tanesi bu. Ama bu dönemlerde bizim normal koşullar içinde hem sesli kitap hem de e-kitapla ilgili abonelik sistemlerine benzer modeller üzerinde de Yayıncılar Birliği olarak da arkadaşlarımızla bunları çalışıyoruz. İnsanların tabii şöyle hoş bir şey oldu. Evlere kapandık, kitaplar okumaya başladık. Birçok sanatçımız, birçok yazarımız kendileri kitaplar okudular, çocuklara kitaplar okuduk. Bu anlamdaki dayanışmaya çok gerçekten seviniyoruz da. Çünkü okuma meselesi her birimiz açısından da çok önemli ve değerli. Bu anlamda da hem okurlarımızla olan dayanışmanın geçmiş krizlerdeki birçok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu okur dayanışması, yayıncının okurla olan dayanışmasının devam ettiği süre içerisinde herhalde en az zarar ne kadarla olursa bunu atlatacağımızı düşünüyoruz. Ama devletin de çok daha büyük anlamlı desteklerini bekliyoruz. Yerel yönetimlere çok önemli işler düşüyor. Bu konuda da çeşitli yerel yönetimlerle görüşüyoruz. Çünkü hayat artık eskisi gibi bu sosyal mesafe meselesi yüzünden belki büyük sergiler, büyük kitap fuarlarının
fuarlar yapamayacağız,
zamana
değil mi?
Gelmesi zaman alacak, ama belki de bizim fuarlardaki etkinliklerimizi, söyleşilerimizi dijital ortamlara taşımak, konserlerimizi, tiyatrolarımızı dijital ortama taşımak gibi ve okuma meselelerinde de dijital ortama taşıyacağımız ve birbirimizden etkileyeceğimiz şeyler açısından çok yeni bir dönem var önümüzde. Buna da ayak uydurmak ve bu yeni döneme uygun hem iş modellerini hem de okuma kültürünü geliştirici işler yapmamız gerekiyor.
Peki ben bir de kısacık şeyi sorayım. Şimdi bu anlattığınız bize gösterdi ki hakikaten tıpkı domateslerimizi, salatalıklarımızı aldığımız gibi kitap işinde de tedarik zincirleri, lojistik ağlar işin hani entelektüel üretiminden çok daha şey hale gelmiş durumda. Tırnak içerisinde neredeyse tekelleşmiş durumda. Şimdi bunu çeşitlendirmek, tıpkı hani krizin başlangıcında herkes malın içinden alıyordu, artık kimse çimden almıyor der gibi, bizim de kitaplarımız artık bir ya da iki tane büyük zincir mağazadan almak yerine başka formüller, başka mağazalaşma veya satış formülleri, gene fiziksel kitap olarak üretmemiz mümkün mü bütün bu krizin, hani ne bileyim, hep evde oturmayacağız, bir süre sonra açılacak bu dükkanlar ama biz artık bazı yerlere güvenemeyeceğimizi biliyoruz mesela bazı kitaplar konusunda. Online bile alsak vaktinde getirmeyeceklerini tahmin ediyoruz. Bunun için daha bir küçülerek farklı alternatifler yaratmak gerekecek mi efendim?
Bence gerekecek. Çok da ilginç bir yere parmak bastınız. Efendim şöyle bir sıkıntı var, vaktimiz varsa açayım. Şimdi kıta Avrupa'sının bir fixed price dedikleri sabit fiyat yasaları var. Bu sabit fiyat yasalarını ben burada anlatırken Türkiye'deki hem kamuda görevli insanlara hem de kendi sektörümüzde başka türlü, bu ne biliyor musunuz? Sosyal devlet diyor ki kültüre insanların erişimi için ben hem kaynak ayıracağım hem de bu yapılar için yapısal örgütlenmeleri destekleyeceğim. Nedir bu? Yani benzer bir çalışmayı biz de yaptık, hükümetimize sunmaya çalışıyoruz. Bu şunu söylüyor. Diyor ki efendim ben diyor üretmiş olan yayıncılardan kitaplarını çok komik bir indirimle alacağım. %9 gibi şeyle. Mesela ben size Fransa'nın örneğini vereyim. Ve kitaplar diyor yayıncının belirlediği fiyattan satılacak ve buralarda küçük yayıncıyı ezecek olan şeyler de olmayacak. Dağıtım zincirlerinin baskısı da olmayacak. Ve onların baskıcı ve zorlayıcı hakim güçlerini kullanacakları bir şeylerde vermeyecek, rekabet kanunlarından uzakta olabilecek olan bir şeydi. Kültür endüstrisini böyle koruyacağız. Ve kütüphanelerine, sınıf kitaplıklarına, okul kütüphanelerine, halk kütüphanelerine, yerel yönetimlerin kütüphanelerine, üniversite kütüphanelerine, yayıncıların belirlediği kitap, fiyatlardan kitaplar %9 gibi bir indirimle alınıyor. Bu ne demek? Bu yayıncının, üretken yayıncının ahbap çavuş ilişkileriyle değil, sadece ve sadece iyi üretmiş olan üretimli, kitapların insanların bir bedel ödemeksizin kütüphaneler vasıtasıyla ulaşmasını sağlıyor. Bu bir. İki, kitap evlerinin yıkıcı internet indirimleriyle ve büyük güç şeylerin baskılarına maruz kalmadan ayakta kalmaları için kitapların fiyatlarının yayıncının belirlediği fiyattan satılmasını sağlıyor. Burada şöyle bir şey oluyor. Bütün bu modeller içerisinde kitap fiyatları rekabetin getirdiği şeyle de düşüyor. Çünkü hakim dağıtım gücü ve hakim satış gücü olan yapılar sizi daha fazla indirim ve daha fazla şey koşullarıyla zorladığı için yayıncı fiyatlarını belirlerken istese de istemese de bu marjları gözeterek belirliyor. Onun için de kültür endüstrilerini korumak için sabit fiyat yasası ya da yazılı kültürü koruma kanunu gibi kanunlara ihtiyaç var. Biz bu pandemiye öyle bir zamanda yakalandık ki tam biz bu hazırlıkları yaparken yakalandık. Şimdi bugün evet kulağımıza ters gelebilir benim söylediğim şeyler ama bugün 100 ya da 10 birim diye 100 birim diye söyleyeceğiniz bir şeyin indirimli fiyatlarının normal koşuldaki satın alma fiyatlarına daha yakın bir koşullar içerisinde olması ve kitap evlerinin bağımsız hatta tematik hatta daha küçük butik kitap evlerinin açılması ve bunları destekleyici mesela batıdaki şeyler şöyledir bunları destekleyici şöyle şeyler olur. Bunlarla ilgili öyle şeyler olur ki vergilerden muaf olur, sigortalardan muaf olur. Bunun yaygınlaşması lazım. Bugün bağımsız kitap evleri ayakta tutmak için bizim yapmış olduğumuz bir anket var. Bu anket çalışmalarının içerisinden de bağımsız kitapçıları ayakta tutmaya çalışıyoruz. İkincisi, Yayıncılar Birliği olarak yayıncılarımızın baskısıyla yeni iş modelleri açısından bakıldığında herkesin bir arada durduğu, herkesin maliyetlerini ve giderlerini azalttığı ama satış ve dağıtım hizmetlerini hem okura hem kitap evlerine daha iyi yapacağı iş modellerini arkadaşlarımızın bu alandaki tedarik zincirinde bu ölçülere uygun çalışacak olan arkadaşları ve kitap evlerini de bypass etmeksizin böyle bir noktaya doğru gitti çalıştığımızı ve bir ortak denge yaratmaya çalıştığımızı söylemek istiyorum. Tabii bu batıdaki yasanın bir özelliği daha var. Büyüğün küçüğü ezmediği yayıncıda bir de şey var. Bütün bunlar aslında 300 yıllık, 200 yıllık deneylerin içerisinde çıkmış şeylerdir. Bu anlamda da bu deneylerden faydalanmaya çalışıyoruz. Ben dün Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı ve Genel Sekreterimizle uzun bir görüşme yaptım. Bizim Türkiye'deki yaptığımız işlerden onlar çok etkileniyorlar. Çok önemli işler yaptık. Burada vaktimizi yetmediği için yayıncılarımızla yaptığımız yaklaşık 20-30'a yakın dijital toplantı var. Hem de uluslararası dayanışma anlamında da bizim de onlardan öğreneceğimiz şeyler var. Ama kültür dünyası, demin de size söylediğim, çok büyük bir dünyadır. 250 milyar dolarlık büyüklük sinemadan büyüktür. Evet. Bilgisayar sektöründen büyüktür ve bu dünya kaç yıllardır devam eden bir dünyadır. Bunun içinden de bu krizden de mümkünse en az hasarla çıkmak için çaba harcayacağız. Umarım burada da tabii en büyük şey okurlara düşüyor. Bütün zor koşullara rağmen bir de bizi Türkiye'de görüyorsunuz hoş olmayan şeyler de yaşıyoruz. Muzur Kurulu diye bir kurulumuz var. Aile
ya sansürler vesaireler.
Şimdi inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Yetişkinler için yazılmış olan kitaplara yasak getirici şeyler de var. Bir yandan bunlarla da uğraşıyoruz.
Uğraşıyoruz.
Umarız daha
rahat zamanlarda ama yine de
rahat zamanlarda yine
bir araya geliriz. Bu arada tabii
okurlarımıza sizin aracınıza saygılar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim abi.
Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kitap okumaya devam, yayıncıları desteklemeye devam. Fotoğrafın tamamından bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Yani açıkçası annelerin çok kutsal olan bir davaları, bir beklentileri bir tiyatro sahnesine çevirmeyi başardılar.
Türkiye'de FETÖ denilen olayla bugün değil, son 10 yıldır, 20 yıldır hiç mücadele edilmiyor. Mücadele ediliyormuş gibi yapılıyor.
Bu sürecin biz başlangıcındayız. Yani 18 yıllık yıpranmış bir iktidar var önümüzde.
Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı RSFM'de.